Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Kendimle Konuşmalar. Yazarı Erdal Özyol. Türü kişisel gelişim. 1. basım Eylül 2015. ISBN numarası 978-6058-41804. Bu kitap 144 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Kasım 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Kendimle konuşmalar. Gelin bugünden başlayarak ailemizde, iş yerimizde, okulumuzda, yolda, otobüste, parkta, hastanede, sokakta, kısacası yaşadığımız ve nefes alıp verdiğimiz tüm ortamlarda, geçmişte yaşadığımız ya da yaşattığımız, muhatap olduğumuz ya da şahit olduğumuz tüm olumsuzlukları bir kenara bırakmak için çaba gösterelim. Hayatı karamsar değil, iç açıcı, eleştirselliği çözüm odaklı yaparak olumlu, gülerek, pozitif, mutlu ve yarınlarımızdan umutlu bir şekilde bakalım ve öyle yaklaşımlar sergileyelim. Kendimizden olmayanı ve kendimiz gibi düşünmeyeni dışlamak, kırmak, yıkmak, hatta yok etmeye çalışmak işin kolay olanı değil midir? Süreçte yorulsak da, yıpransak da, yıpratılmaya çalışılsak da işin özü artık taşın altına yalnızca elimizi değil, bedenimizi koyarak bu memleketin bütün değerlerini ön plana çıkaracak, dili ve davranışları tüm memleket sathına yaymak için çabalamanın ve çabalayanlara destek olmanın vaktidir. Yeni şeyler ve güzel şeyler söylemek, çevremize mutluluk verecek davranışlarda bulunmak çok zor gibi görünmesine rağmen özünde kolay yaklaşımlardır. Zor olsa da güzel şeyler söylemek ve yapmak için geç kalmış sayılmayız. O gün aslında neden bugün olmasın? Sözünü ilke edinmek bizlere aslında çok şeyler kazandıracaktır. Unutmamak lazımdır ki insanlar umutlarıyla vardır. Umutlarımız yarınlarımızdır. Yarınlarımızı inşa etmek kararlılık ister, cesaret ister, emek ister. Alın teri dökmeden, yorulmadan umutlarımızı yeşertecek canlı kalmasını sağlamak sağlıklı da değildir, mümkün de değildir. Hazreti Ali'nin "Söz ağızdan çıkmadan senin esirindir ama ağızdan çıktıktan sonra sen onun esiri olursun" sözü şu ana kadar anlattıklarımızın özü gibidir. Ay şahittir. Uzak diyarların hikayeleri bizlere daha bir ilginç gelir. Bizlere anlatılan veya bizler tarafından okunan hikayeleri ruhsal dünyalarımızda kurgulamaya çalışmak, bizlere ait olan bedenleri bazen eğlenceli, bazen hüzünlü sahnelere sürükler. Ellerimiz, kollarımız, ayaklarımız, beynimiz çoğu zaman pas tuttuğundan gerçek görevlerini yerine getirirken dahi yüzyılların sinmiş olduğu üşengeçlikle avazları çıktınca söylenirler ama seslerini duyan olmaz. Semboliktir her şey. Şehrin sokaklarında varlığını çoğu zaman fark etmediğimiz telefon direklerinden, elektrik tellerinden hiçbir farkımızın olmadığını düşünürüm. Var olma mücadelesini verildiği uçsuz bucaksız kocaman yolda amaçsızca yürürken bedenim oradan oraya savrulur. Kendimi, varlığımı unuturum. Sallapati bedenime hapsolmuş, önemli olduğuna kanaat getirdiğim düşüncelerim kısır döngü sarmalına sürüklenerek bir bir yok olur. Binaların üst üste yan yana istiflenmesinden kaynaklı ruh hali bende kuyunun içine düşmüşüm hissi verir. Kuyunun dibindeki kurbağanın dünyayı kuyu ağzı kadar bilmesi gibidir o anlarda dünya benim için. Günlük ilişkilerimizde söylemiş olduğumuz laflar, sözler esas kendimizle bizleri yabancılaştırmıştır. Tıpkı çarpık yapılaşmanın doğayla yabancılaştığı gibi. Medeniyet bu olmasa gerek diyerek çare aramaya başlar insan. Akar gider düşünceleri, kaç bilinmeyenle oldu tahmin dahi edilemeyen kentin bilmecemsi yaşam tarzını arkamızda bırakmayı göze alırız. Onca yaşanmışlıklarımız olayın ağırlığı karşısında aparatif kalır. Daha kırsal, daha doğal, daha dokunulmamış, daha saf, daha sıradan, daha düz, daha samimi bir atmosfer olarak gördüğümüz köy yaşamı kısa süreliğine de olsa çeker adamı derinden derine. Köyümüzün tozlu yollarına koyulmuşuzdur. Klimasız minibüsün içerisinde duraklarda toprak yolun tozları bulut kümecikleri halinde dolar arabaya. O an, onu bile özlediğini düşünürsün derinden içini çekerek. Bu durum seni hiç mi hiç rahatsız etmez. Şehirdeki egzozdan çıkan gazın yanında lafı bile olmaz diye düşünürsün. O duygularla ışınlanarak bir anda kendimizi doğanın ortasında buluruz. Şehirden gelen birisi olarak üzerimize sinmiş şehir kokusu ile köyün çamurunu, ağaçlarını, bitki örtüsünü, papatyalarını, kuşlarını, kurumuş çalılarını ürkütmemeye özen göstermemiz gerektiğini yanımızdan hiç ayırmadığımız hassasiyetimizle beraber biliyoruzdur. Şehrin alabildiğince gürültüsünden uzak, kasvetli ve fütursuz atmosferi bizlerin içerisinde kırsala kendini yaslamış köy hasretinin depreşmesine yol açar. Suskunluğunu bozar köylerimiz bizleri görünce, masumane ipeksi bir dokunuşla bizlere el verir yüzünden gülücükler eksik olmaz. Ağaçları mesken tutmuş kuşlar, böcekler, kelebekler bizleri gördüklerinde sanki yıllardır özlemle bekledikleri arkadaşlarını görmenin sonsuz keyfini doyasıya yaşarlar ve misafirperverliklerini gösterirler bütün hünerleriyle alabildiğince. Kendinizle baş başa kalmayı ne kadar çok özlemişsinizdir. Bu duruma şahittir gökteki bulutlar, yüzünüze vuran ılık esinti, vızıldayan arılar, enerjileri hiç tükenmeyen karıncalar, toprağın kiracısı böcekler, kanaryalar, saksanlar, kargalar, serçeler, rüzgarın ahengine ayak uydurarak birbirleriyle dans ederek merhaba der yapraklar, çiçekler. Özlemek, özümsemekle daha da bir anlamlıdır. Yaşadığınızın farkına varırsınız. Kendinizin farkına vardığınız zaman gece ve gündüz kavramları dolu doludur. Daha bir sempatik gelir bizlere akrep ve yelkovanın birbiriyle tango yaparken sergiledikleri boş vermişlik tavırları. Suskunlar konuşur, konuşanlar sessizliğe dalıvermiştir. Keyfini çıkarır seyreylerken çevresini yalnızlık. Şehirde sıra sıra doğallıktan uzak, istiflenmiş ağaçların şekilden şekle sokulmuş, komik duruma düşürülmüş görüntüleri insanoğlunun sırf 2 dakikalık saçma sapan göz zevki için değil midir? Sırf bu durum dahi insanların zevksizlikte ulaştığı son noktayı bizlere göstermesi açısından önemlidir. Tabiata varlığıyla sonsuz fayda sağlayan ağaçlarımız, fidanlarımız çoğu zaman sanat diyerek giydirilmiş bir kılıfın gizlediği ellerle türlü maskaralıklara göğüs gererek özverili olmasının bedelini ağır ödemişlerdir. Onların düşürüldüğü bu çaresizlikler yormuştur artık bizlerin seyir zevkini, göz zevkini. O ağaçlar şehirli ağaçlar oldukları için mi bu kadar doğallıktan uzaklar diye düşünüverir insan. Bazı günler kuşlar bile selam vermez, hal hatır sormaz onlara. Şehrin orta yerinde alabildiğince yapayalnızdır. Beyinleri şişmiştir trafikten, egzozdan, çıkan gazla komaya girmişlerdir. Nefis darlığı baş göstermiştir şehirli bitki örtüsünde. Yüzleri buruşmuştur. Köylerde ve kırsaldaki bitki örtülerine bunları anlattığımda inanmazlar bana. Hayal edemezler olup biteni, tasavvur edemezler önceleri. Maalesef gerçeği anladıklarında şehirdeki ağaçlara, fidanlara, çiçeklere üzülürler ama ellerinden hiçbir şeyin gelmemesi kahreder onları. Onların o üzüntülü halini görünce anlattığıma pişman olurum. Mümkün olsa da şehirlerdeki bütün bitki örtüsünü köylere bazen tatile getirsem diye düşünürüm kendi kendime ama nafile olduğunu bilirim. Ağaçlarla yaptığım sohbetin konusunu değiştiririm. Ağaçları, böcekleri, kuşları, eşsiz kokan papatyaların arasından el sallayan gelincikleri ve buldukları küçücük su birikintisini fırsat bilerek gevezelik yapmayı ihmal etmeyen kurbağaları izlerim. Gökyüzü bereketi olan hafif bir yağmurla selamlar beni ve tabiat ana hoş geldin der aramıza asaletine, zarafetine yakışır şekilde. Bizlere kendini özlettirir ve hatırlatmayı ihmal etmez suyun değdiği topraktaki buram buram koku. Yürürken ayakkabımı çıkarırım. Bütün negatif enerjimin toprağa aktığına şahit olur karıncalar. Şaşkınlıkla izlerler olup biteni. İnsanın yorgunluğunu atması zaman alsa da başlamıştır artık dinginliğe. Fersah fersah kulak çatmam. Özüme giden yolda attığım adımların büyüklüğüne yansımıştır heyecanım. Köylerimiz yeşil bitki örtüsüne ev sahibi. Kırsallar duru, berrak ve yaşanması gerekli olan sermayesiz yaşama tutunabilmenin adıdır. Belki de sermayesiz keyif alınan, ender kalan son kalelerdir. Birazcık daha hassasiyet dışında, hiçbir beklenti içerisinde olmayan, onurlu hikayelerin dimdik ayakta duran kahramanlarıdır. Basit, sade öykülerin yazılabileceği yaşamları anlatan binlerce sahneden oluşurken, yüzsüzlük de çoktan yollarını ayırmıştır heybetli ve delikanlı ovalar ve yaylalar. dimdik ayakta durmasını becerir. Onca olumsuz fiziki koşullar kaderinizdir diyerek suratlarına çarpa çarpa söylenmesine rağmen uzak diyarlardan gece karanlığına göz kırparak evlere kol kanat geren köylerimiz. Bu sessiz çığlıkların biri bindir, bini ise birdir diyerek yol alınan sahnenin aktörleridir doğal yaşamın unsurları olan hayvanlar ve bitkiler. Bir uçurumun kenarında veya bir kayanın burcunda hiçbir ücret vermeden tekrar tekrar seyrederiz. Göz alabildiğinizce gözlerimiz derin derin iç çekmelerimize eşlik eder. Mutluluktur bunun adı. Bir sanat eseridir. Paha biçilemez bir tablodur tabiat. Keyifleniriz çünkü bizler önemli olduğumuzu hissederiz. Küme küme gülücüklü duygular etrafımızı bir hale gibi sarıverir. Gönüle yakılan türkülere memleket, toprak, buğday başakları konu olur. Gözlerine sürme çekilmiş alaca kavunlar, tok sesli karpuzlar, efil efil esen yelle, kokusu bizleri çevreleyen taptaze navruzlar, uğur böcekleriyle arkadaş olan ağustos böcekleri birer terapi uzmanlarıdır. Oklavadan dökülen çarşaf çarşaf katmer, binbir çeşit otla bezendirilir. Yorgunluğun atılmasına keyif katarak, ortak olan bir demlik çaya, cırcır böceği saatlerce orkestra şefliği yaparak eşlik eder. Bahçeye dökülen ekmek kırıntılarını karıncalar ve küçük tarla fareleri zaman kaybetmeden tırtıklamaya başlar. Onların ekmek için verdikleri mücadelelerini seyretmek bizler için işin görsel şölenidir. Akşam vaktidir artık. Ev ahalisinde sohbetin boyutu genelde aile bireylerinin yaşanmışlıklarına ilişkindir. Tebessümler eşliğinde kahkahalar kuşlar gibi kanat çırpar gökyüzüne, yıldızların arasında kaybolur. Kelebekler, böcekler erkenden istirahate çekilmiştir. Sabah mesaisinin erken başlayacağını kimse onlardan daha iyi bilemez. Gündüz çoktan derin uykudadır. Güneşe arkadaşlık etmenin yorgunluğundan olsa gerek. Tertemiz, bembeyaz yüzüyle koltuğuna yaslanan ay, masumane sohbetlere, keyifli yaşanmışlıklarımıza, yıldızların kayarak, diğer yıldızların ziyaretlerine, yatarak, gökyüzünü izlerken sonunu getiremediğimiz cümlelerimize, gece pembe düşlerimize, gecenin sessizliğini yırtan horultularımıza şahittir. Kısa yolculuklar, anlık ziyaretler, doyumsuz beraberlikler, bitmesini istemediğimiz anlar, ileride anlatacağımız güzel anıların kulaklarıdır. Bahar Türküsü. Nevruz. Bahardır, goncadır, taze yapraktır. Cıvıl cıvıl kuşların uçuşması, kuzularının meleşmesi, kelebeklerin oyunlarına sahne taze çimlerin yeşermesidir. Erzurum çarşısında dolaşan sarı gelinin işvesi, mücerret ve müteehlil dervişlerin ser çeşmesidir. Nevruz, başlangıçtır, neşedir, günaydın, nasılsınız demektir. Selamlaşmaktır, uzlaşmaktır, imecedir, berekettir. Abdal Musa'nın bol kepçe lokması, ekmeği, aşı, barışa açılan kırklar kapısıdır. Analarımızın, bacılarımızın belik belik örülü saçıdır. Nevruz, Elçi Bey'dir, İzzet Begoviç'tir, Filistin'de Arafat'tır. Emperyalizme, kapitalizme, siyonizme karşı Mustafa Kemal Atatürk gibi dimdik, direnişte alev alev yanan meşale, zifiri karanlıkta gölgemizi devleştiren bir haledir. Nevruz, Diyarbakırlı Delal'den gelen zılgıtın sesi, Rizeli Temel'in horon tepmesidir. Bektaşilerin, Mevlevilerin semahı, ahilerin demirinin isi, Ege'nin uçarcasına kanatlanmış efeleri, evliyaların, pirlerin huzura götüren nefesleridir. Nevruz, Orta Asya'da Dede Kargın'dır, Hoca Ahmet İsevi'dir. Horasan'dan gelen Bozatlı Hızır'a yoldaş, Mevlana'dır, Yunus Emre'dir, Hacı Bayram-ı Veli'dir. Belki de Hacı Bektaş-ı Veli Postnişin'e mensup, Maverai Nehir'de mola vermiş Allah dostu Kızılderili'dir. Nevruz, gökyüzüne nakış nakış yükselen ateşteki hardır. Geleneksel dağıtılan elmanın sütün yanında baldır. Cirit elinde at koşturan Ahmet'in, Hasan'ın bıçkın sesi, çalıya bağlanan desen desen bez parçalarının her biri, göz nuru, el emeğiyle dokunan kilimlerin çeşit çeşit desenidir. Nevruz, vatan için toprağın altında yatanla kardeştir. Tarlayı tapanı, ilmik ilmik işleyen çiftçi, çorak ellerle terini silen namuslu bir işçidir. Helal kazançlarıyla yastığa rahat baş koyanların dinlendiği an, bütün değerlerin zenginlikler kattığı bu aziz vatandır. Nevruz, mavi gözlü devken minnacık kadını seven Nazım'a yoldaştır. Hayatı su misali yorumlayan Necip Fazıl ile kol kola, Mevmu Zini ile hayattan kesit sunan Ahmedi Hani ile sırdaş, bağımsızlık Türkümüzün şairi Mehmet Akif'e arkadaş, hasretinden prangalar eskitmiş Ahmet Arif'e kardeştir. Her biri birer birer kahramanlık öyküsüdür. Binlerce yıldır hep bir ağızdan söylenen kardeşlik türküsüdür. Nevruz'u, baharı, güzelliği, kültürü ve doğanın canlıların yenileşmesiyle ilgili düşüncelerimi kendi yazdığım bir şiirle sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Lafı uzatmadan sürçülisan ettiysek affola diyelim. Şunu unutmayalım ki zor olan barışın, huzurun ve özgür ortamların oluşmasını sağlamak ve bunları kalıcı kılmaktır. Hepimiz biliyoruz ki bir şeyi başarmak zor olandır. Ama daha da zoru başardığımız şeyi daimi kılmak, kalıcı kılmaktır. Demokrasiyi, insan haklarını hiçbir tarafa yontulmadan oluşturulacak evrensel normlardaki kişisel hak ve hürriyetleri yaşadığımız bu topraklarda tesis etmek hepimizin birinci vazifesi olmalıdır. İnsanı insan yapan gelenekleridir, kültürüdür, demokrasiye olan inancıdır, insan haklarına olan saygısıdır, haksızlığın karşısında basiretli davranmasıdır, maneviyatıdır. Bu sıraladığımız değerler kimsenin babasının malı olmadığı gibi kimsenin oyuncağı da olmamalıdır. Yukarıda sıraladığımız bu değerler manzumesinin içeriğini geçmişte yaşanılan acılar, hüzünler, sevinçler ve paylaşımlar bir araya gelerek oluşturmuştur. Baharın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Mart'ın ülkemizde huzuru, barışı, mutluluğu ve refahı getirmesini ve daim kılmasını dilemek benim öncelikli temennimdir. Aslında gönlümden geçenin 21 Mart Bahar Bayramı'nın devletimizce resmi tatil edilerek özüne uygun şekilde memleketimizin tüm köşesinde yaşayan bütün vatandaşlarca bayram tadında coşkuyla kutlanmasıdır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki Sultan-ı Nevruz bizim özümüzdür, sözümüzdür. Bardağın dolu tarafı. 2014 yılı Eylül ayının sonlarında sinemalarda gösterime giren başrolünde Denzel Washington'ın usta oyunculuk hünerlerini sergilediği Adalet adlı filmi seyrederken Denzel Washington'ın filmde rolü gereği elinden düşürmediği Yaşlı Adam ve Deniz adlı kitabın filmini yıllar önce televizyondan seyrettiğim aklıma geldi. Film küçük bir balıkçı kasabasında yaşayan Santiago adlı bakımsız, şanssız, yaşlı ama usta bir balıkçının hayatından kesit sunmaktaydı. Filmin özeti kısaca şöyleydi. Günlerce denizde kaldığı halde balık tutamayan yaşlı balıkçı Santiago, bu durumu tamamıyla şanssızlığa yorsa da kasabalı çoktan ona uğursuz adam lakabını takmıştı. İşte bu halinde Santiago'nun yanından ayrılmış olmasına rağmen yine de en sadık dostu yaşlı balıkçının yetiştirdiği genç Manolin'dir. Manolin ustasının bu durumuna üzüldüğü için bir gün bu şanssızlığını yeneceğini düşünerek yaşlı balıkçıya büyük balıkları kolay avlaması için kendi tuttuğu küçük balıklarından verir. Balıkçı ertesi gün sabaha karşı çırağının verdiği balıkları da yanına alarak denize açılır ve farkında olmadan sahilden bayağı uzaklaşır. Denize açılalı 3 gün olmuştur ve denize saldı oltası hareketlenmeye başlar. Yaşlı balıkçı kısa süre sonra oltaya takılan balığın çok büyük bir balık olduğunu fark eder. Oltasına takılan balığın tahmini olarak yaklaşık 700 kilo ağırlığında devasa bir kılıç balığı olması yaşlı balıkçıyı hayli sevindirir. Uzun ve yıpratıcı uğraşlardan sonra balığı yakalar, kontrol altına alır ve sandalının kenarına sağlamca sabitler, kıyıya ulaşmak için yola koyulur. Nitekim çok geçmeden de iki köpek balığının yaklaştığını görür. Yaşlı adam kılıç balığını zapt etmeye çalışırken olanca enerjisini harcadığından buna rağmen bütün gücüyle iki köpek balığını yaralar ve savuşturur. Ancak kılıç balığının 1/4'ü artık yok olmuştur. Kürekleri asılmaya devam eder. Ancak gece olmuştur ve sayısını bilmediği sayıda köpek balığı saldırısıyla büyük şok yaşar. Artık karşı koymanın da hiç faydası kalmamıştır. Zıpkını kırıldığından geride hiçbir av aleti de kalmamıştır. Yine de sopası ile vurabildikçe köpek balıklarına vurmuştur. Kılıç balığından yaşlı balıkçıya fazla bir şey kalmamıştır. Bütün ustalığını kullanarak Saatler sonra yorgun, bitkin şekilde yaşadığı balıkçı köyünün limanına girdiğinde tekneyi elinden geldiğince yanaştırıp sıkıca rıhtıma bağlayarak moral bozukluğu içinde evinin yolunu tutmuş ve evine varır varmaz hemen uykuya dalmıştır. Çünkü yaşlı Santiago fazlasıyla yorulmuştur. Sabah olduğunda teknenin etrafında balıkçılar toplanmıştır. Herkes kılıç balığından geriye kalan devasa iskelete bakarak hayret içinde kalmıştır. Balıktan kalanlar bile işin büyüklüğünü, zorluğunu ve yaşlı balıkçının ustalığını anlatmaya yetmiştir. Yaşlı balıkçının teknesindeki manzarayı gören Manolin koşarak yaşlı balıkçının evine gider. Santiago bir kederle Manolin'e seslenir. "Yendiler beni Manolin, yendiler beni," der. "Çocuk, seni büyük balık değil, ötekiler yendi," dedikten sonra yaşlı adam yorgun argın yeniden uykuya dalar. Artık ne olursa olsun, Manolin hep yaşlı balıkçı ile denize çıkmaya karar verir. Çünkü usta balıkçıdan öğreneceği çok şeyin olduğunu anlamıştır. Filmin özetinin devamında kasabalı balıkçılardan bahsetmenin fazla bir anlam taşımadığını mutlaka sizler de anlamışsınızdır. Yazar Ernest Hemingway tarafından kaleme alınan ve 2006 yılında Orhan Azizoğlu tarafından çevirisi yapılan macera türündeki Yaşlı Balıkçı ve Deniz adlı romanda yılların ve koşulların yıprattığı yaşlı balıkçı filmde hayatın kendisini temsil etmektedir. Yazar, Yaşlı Balıkçı ve Deniz adlı romanında takıldığı oltadan kurtulmak için mücadele veren devasa ve görkemli kılıç balığını yaşlı balıkçıya, köpek balıklarını ise yaşlı balıkçıyı yalan, iftira ve dedikodu içeren sözleriyle oradan oraya savurarak hayatından bezdiren kasabalılara benzetmektedir. "Hamala küfesi yük değildir," sözünden hareketle tecrübeli balıkçı için balık tutamamaktaki şanssızlığı mesleğinin yıpratma boyutlarına ulaşan cilvesidir denilebilir. Uzun süredir balık tutamaması ve kasabalının bu duruma başka anlamlar yüklemesi yaşlı balıkçı üzerinde yıpratıcı boyutta ciddi ve sosyal travmaları yol açan sonuçlar doğurmuştur. Yaşlı balıkçı, balıkçılık mesleğini yaparak ekmek kavgası mücadelesinde yol almaya gayret gösteren iyi bir insan olmasından kaynaklı olsa gerek, çevresindeki balıkçılarla iletişimi her ne pahasına olursa olsun hiçbir şekilde koparmaması gerektiğini çok iyi bilmektedir. Yağmur yağması için doğaya çıkanların oluşacak çamurdan şikayetçi olmamaları gerekir atasözünde, verilmek istenen mesajları yaşlı balıkçı tecrübesiyle kararak sabretmenin ve soğukkanlı davranmanın ortamın selameti açısından büyük öneme sahip olacağını çok iyi biliyordu sanırım. Yaşlı balıkçının kılıç balığını avlamaya çalışırken gösterdiği onca emeği, onca yorgunluğa, onca yıpranmaya aldırmayan cesareti, becerisi ve tecrübesinin karşısına hayatın acımasızlığı ve köpek balıklarının vahşiliği eklenince o görkemli kılıç balığından geriye sadece iskeletinin kalması beklenen bir sondur. Yaşlı balıkçı moral bozukluğu içinde fiziken sapasağlam denize açılmasını takip eden günler sonrası iskeleye dönerken teknesini sabitleyerek kıyıya taşımaya çalıştığı kocaman iskeletin kılıç balığına ait olmadığını, aksine kendi bedeninden arta kalan son kısım olduğunun da farkındaydı. Bir tarafta hayatın tuzakları, diğer tarafta bu tuzaklara düşen kolay avları parçalayarak tüketen ve bundan da keyif alan acımasız yaratıklar. Bu yaratıklar hayatın kurduğu tuzakları bazen rüşvetlerle oluşturmasını çok iyi bildikleri gibi köşe başlarında kendisine yer bulmuş, insan süretiyle karşımıza zaman zaman çıktıkları da aklı selim düşünen herkesin malumudur. Günlük hayatta şahit olduğumuz çoğu konu başlıklarının özünde, cilvesinde, doğasında ve yapısında olabilecek bazı aksaklıklar tıpkı sığ sularda kulaç atmaya çalışan yüzmeden bir haber insanlara benzer. Bu insanlar için bazı sorunlu konu başlıkları kendilerini yorsa da neticede önemli bir kurtuluş durağı vazifesi gördüğü de göz ardı edilmemelidir. Bardağın boş tarafını görmenin marifetiyle böbürlenen, bunun da insanın doğası gereği olduğunu düşünen insanlar da bu yaklaşım tarzının sorgulayıcı bir anlayışmış gibi açıklanmaya çalışılmasının devamında bu yaklaşımın mantığın, felsefenin, sosyolojinin ve psikolojinin temelini oluşturduğunu söylemelerini beklemek gayet doğal bir beklenti olacaktır. Bazı insanlar uçamayacaklarını bile bile uçmak için çatıya çıkmaya üşenmezler. bu insanların çatıdayken uçamamalarına sebep olarak rüzgarın yeterince kuvvetli olmayışı bahanesinin arkasına sığınması kuvvetle muhtemeldir ve bir önceki cümledeki tezi çürütür vaziyettedir. İçinden çıkılmaz bazı sorunlarla mücadelede bir çıkış rotası belirlerken mutlak görüş alışverişi yolunu kullanmak gerekir. İstişare etmenin sosyolojik bazı meselelerin çözümünde ne kadar katkı sağladığının altını çizmek gerekir. Ancak mücadele azmini kıracak tamamen yıkıcı ve tek taraflı değerlendirmelerin beslediği eleştirel yaklaşımların yol açtığı önü alınmaz aşınmalar, mücadeleye zarar verdiği gibi mücadele kararlılığını kendisinde gören fedakarlıkları da müthiş derecede yıpratır. Bu mücadeleyi şahlandıranlar bin bir türlü olumsuzluklara ve güçsüzlüklere rağmen günlük hayatta sınavlara hazırlanan eşimiz, arkadaşımız, aldığı evin kredisini ödemek için gece gündüz demeden çalışan dostlarımız, okulda bir öğrenciyi dahi kaybetmemek gerekir diyen ve gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimiz, bir eser ortaya koymak için zaman mevhumunu unutmuş olan yaratıcı beyinlerimiz ve insanlığın yararına olabilecek, pozitif üretkenliklere katkı verecek, destek olacak fikir ve icat sahipleri, aynı zamanda bardağın dolu tarafının da olduğunu gören zihniyet sahipleridir. Yaptıkları bu gezegen için anlamlıdır ve çok değerlidir. Toplum olarak ürün ortaya koyan değerlerimizin yanında olmak yerine, o değerleri ortaya koyanların hangi kültüre, hangi inanca, hangi dine, hangi ideolojiye, hangi siyasi anlayışa ait olduğuna kafa yormak ve bu araştırmalar için bütün zamanımızı heba etme fantezi ve hobisi kaçıncı sınıf dünya ülkesinin aklı ve mantığıdır. Gönül türküsünü söylemek için sazı gerek olmaz. Bazı şeyler yüreğimizin derinliklerinden gelmelidir. Umutları var etmek ancak yolumuzu aydınlatmak için çaba gösteren sempatik tavırların işidir. Bu sempatik tavırlar hayata negatif zikzaklar çizerek yön vermekle oluşmaz. Sempatik tavırlar pozitif yaklaşımlarla beslenen ve suratımızda belirli aralıklarda beliren gülücüklerin geçmişini anlatan kısa hikayelerdir. Bu hikayelerin kahramanı olmak, insanlığın bütün değerlerini ve renklerini sindirmek, hazmetmek, kabullenmektir. Bu da erdemli bir davranıştır. Yaşlı balıkçının ustalığı, yetiştirdiği çıraklar, bilgeliği, herkesle geçinebilen bir yapıya sahip olması, yaşına rağmen balık tutarak kimseye muhtaç olmamak uğruna vermiş olduğu ekmek kavgası vesaire vesaire vesaire. Bunlar bardağın dolu tarafıdır. Bardağın boş tarafında kalan ise sadece şanssızlığı uğursuzluğa yoran hayalperest zihniyetler, insanlığa katkı vermeyen bilakis sekte vuran dedikodular, kısa süreliğine de olsa insanları eğlendiren kısır değerlendirmelerden başka bir şey değildir. Bardağın dolu tarafına bakmayı öğrendiğimiz an ve sonrasındaki zaman dilimi bizler için ve etkileşim içerisinde olduğumuz çevre için daha çekilir bir hal alacaktır. Bütün mücadelelerimiz hayatımızı kolaylaştırmak için değil midir? Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.